Bitmeyen Kavga. John Steinbeck.
Ayrım 7.
Adamın eli otomatik olarak yeni bir dala uzandı. Bir başkan seçmiştik ama bir de baktık ki herif bizi satmaya başlamış. Ödentilerimizi verirdik. Veznedar paraları iç eder kaçardı. Bilemiyorum senin anlayacağın. Belki senin gibi gençler bir yolunu bulursunuz. Biz elimizden geleni yaptık. Adamın yüzüne bakan Jim, pes etmeye hazır mısın diye sordu. Adam dalın üstünde çömeldi. İri kupkuru eliyle kenara tutundu. Benim içimde bir takım duygular var. Sen beni kaçık moruğun biri olarak görebilirsin ama iş senin bildiğin gibi değil. Başka şeyler de planlanmıştı. Hiçbirinden iş çıkmadı ama benim içinde böylesi duygular var. Ne gibi duygular? Söylemesi güç evlat. Suyun kaynamadan önce şöyle bir titremeye başladığını bilirsin. Öyle duygular işte. Ömrüm boyunca ırgatlar arasında çalıştım. Bu işte bir plan falan yok. Suyun kaynamadan önce titremesi gibi bir şey işte. Adamın gözleri bulanıktı. Hiçbir şey görmüyordu. Başını kaldırınca çenesiyle boğazı arasında ip gibi iki deri parçası gerildi. Belki de çok açlık var. Belki pek çok patron işçisini inletiyor, bilemiyorum. Ancak seziyorum bir şeyler işte. Peki ama ne diye sordu Jim. Öfke diye bağırdı yaşlı adam. İşte bu. Hani çılgıncasına bir kavgaya gireceğin anda içinde sıcak, boşalmış bir duygu duyarsın ya, öyle bir şey. Ama bir kişi de değil bu. Sanki milyonlarca insan tek bir insan olmuş da aç bırakılmış, dayak yemiş ve bu hissi duyuyor. Irgatlar ne olduğunu bilmiyorlar ama bir gün o koca adamın tepesi atınca hepsi orada olacaklar. Tanrım, o günü düşünmek bile istemiyorum. Hepsi dişleriyle boğazları parçalayacak, elleriyle ağızları yırtacaklar. Öfke, işte bu, öfke. Adam oturduğu yerde sallandı. Dengesini korumak için tutundu. Kemiklerimde hissediyorum bunu. Nereye gidersem gideyim, suyun kaynamadan az önceki halini görüyorum. Jim heyecandan yerinde duramıyordu. Bir plan olmalı dedi. Olay patlak verir vermez bir işe yaraması için onu yönlendirecek bir plan hazır olmalı. Yaşlı adam bu ani parlayışından sonra yorgun görünüyordu. O dev bir patlamaya görsün. Onu tutacak bir plan falan olamaz. O dev kuduz bir köpek gibi saldırır. Önüne çıkan herkesi ısırır. Çok uzun zamandır aç, çok uzun zamandır acı çekiyor. En kötüsü de çok uzun zamandır duyguları çiğneniyor. Ya yeteri kadar insan bunu bekliyorsa ve bir planları varsa diye Jim isteledi. Yaşlı adam başını salladı. Böyle bir şey olmadan ölmek isterim. Dişleriyle boğazımızı parçalayacaklardır. Birbirlerini öldüreceklerdir ve hepsi bitip tükendikten sonra yine aynı şey olacaktır. Ben bunlar olmadan önce ölüp kurtulmak isterim. Umutsuz gençlere kalsın. Adam dolu kovasını kaldırdı. Benim umudum yok artık. Yoldan çekil, merdivenden ineceğim. Konuşarak karnımız doymaz. Kolejcilerin işidir o. Jim bir başka dala basıp adamın merdivenden inmesi için yol açtı. Yaşlı adam kovasını boşaltıp başka bir ağaca doğru yürüdü. Jim kendisini beklediyse de bir daha onun ağacına dönmedi. Ambalaj yerinde ayırıcı kayış tekerlekleri üstünde dönüyor, çekiç sesleri hiç kesilmiyordu. Karayolundan da büyük kamyonların homurtuları geliyordu. Jim kovasını doldurup kutunun yanına gitti. Kontrolör defterine bir işaret daha yaptı. 10 sentini doğrultamazsan bize borçlanırsın ha dedi. Jim'in yüzü kızardı, omuzları düştü. Sen o lanet defterine bak, benim işime karışma. Kafa tutuyorsun ha? Jim birden kendini tuttu, utanmış gibi sırıttı. Yoruldum diye özür diledi. Benim için yeni bir iş bu. Sarışın kontrolör gülümsedi. Bilirim, insan yorgun olunca çok alıngan olur. Neden ağaca çıkıp bir sigara tellendirmiyorsun? Fena fikir değil. Jim ağacına döndü, kovasını bir dala asıp elma toplamaya devam etti yine. Kudurmuş köpeğe döndüm ben bile diye söylendi. Bunu yapmamalıyım. Babam yapardı bunları. Çabuk çalışamıyordu ama hareketlerini bir otomat kusursuzluğuna getirebilmişti. Güneş alçaldı. Yerden çekilip ancak ağaç üstlerinde asılı kaldı. Uzaklarda kasabada bir düdük öttü. Ama Jim hala çalışıyordu. Ambalaj yerindeki homurtu durduğunda karanlık çökmek üzereydi. Hadi bakalım, paydos zamanı geldi diye seslendi kontrolörler. Jim aşağı indi, kovasını boşaltıp öteki kovaların yanına bıraktı. Kontrolör son kovayı da işaretleyip toplamı yaptı. Irgatlar sigara sararak konuşarak çevresinde bekleşiyorlardı. Sonra ırgatlara ayrılan barakalara doğru ağır ağır yürüdüler. Jim önünde yürüyen yaşlı adamı görünce yetişmek için adımlarını sıklaştırdı. Adamın ince bacakları kas katı kesildiğinden güçlükle yürüyordu. Jim yanına gelince sen misin dedi. Birlikte yürürüz diye düşünmüştüm. Sana engel olan mı var? Adamın sevindiği belliydi. Burada kimsen var mı? Kimsen mi? Hayır. Peki hayatta yalnızsan neden bir düşkünler yurduna kapağı atıp belediyeye baktırtmıyorsun kendini? Adamın sesi hörgörüyle buz gibiydi. Ben ormancıyım. Bak evlat, eğer ormanı bilmezsen senin için hiçbir anlam taşımaz bu. Benim yaşıma gelen ormancı azdır. Benim çalışmamı seyrederken az daha kalp krizi geçiren senin yaşındakileri çok gördüm ben. Şimdi ise boktan bir elma ağacına tırmanıyorum. Ben mi yardım kabul edeceğim? Ben bütün ömrüm boyunca yürek isteyen işler yapmışımdır. 30 metrelik ağaç üzerindeyken ağacın yarılıp da emniyet kemerini parçaladığı zamanlar olmuştur. Üzerlerine devrilen ağaçlarla yamyasa olmuş insanlar arasında çalıştım ben. Ben mi düşkünler yurduna gideceğim? Den, gel çorbanı iç diyecekler. Gidip ekmeğimi çorbaya banacağım ve ekmeği emeceğim, öyle mi? Düşkünler yurdunu falan aklıma getirmeden elma ağacına çıkar kendimi aşağı atarım, daha iyi. Ağaçlar arasında yürüyorlardı. Jim şapkasını çıkarmış elinde tutmaktaydı. Bir şey kazanamadın ama, dedi. Yaşlanınca bastılar kıçına tekmeyi. Den'in iri eli Jim'in kolunu dirseğinin üzerinden kavradı ve canını acıtana kadar sıktı. Çalışırken pek çok şey elde ettim ama. Bir ağacın tepesine çıktığımda ne patronun, ne orman sahibinin, ne de şirket başkanının benim yaptığım işi yapacak yürekleri olmadığını bilirdim. Bendim o, ben. Oradan aşağı baktığında her şey küçücük görünürdü. İnsanlar karınca gibiydiler ama ben tepedeydim. Kendi boyuma uygun yerde. Pek çok şey elde ettim orada çalışırken, pek çok şey. Ama emeğinin karını aldılar elinden. Onlar zengin oldular ve sen ağaca çıkamayacak kadar yaşlanınca da seni kapı dışarı ettiler. Orası öyle, dedi Den. Galiba epey yaşlandım evlat. Yaptıkları şeyler için hiç üzülmüyorum artık. Hem de hiç. İleride alçak, beyaz badanalı barakı vardı. Mal sahiplerinin ırgatları ayırdığı 50 metre uzunluğunda her 10 adımda bir küçük penceresi ve bir kapısı olan alçacık bir baraka. Açık kapılardan içeride mum ve lamba ışığı yandı görülürdü. Kapıların önüne oturmuş insanlar alacakaranlığa bakıyorlardı. Uzun barakanın önündeki tek çeşmenin çevresinde kadınlı erkekli bir kalabalık toplanmıştı. Sırası gelen suyun altında avuçlarını kavuşturuyor, yüzüne, saçlarına bir iki avuç su atıyor, bir an ellerini ovuşturuyordu. Kadınlar doldurmak için tenekeler ve tencereler getirmişlerdi. Çocuklar kapılardan içeri dışarı koşuşturup duruyorlardı, saçanlar gibi. Kalabalıktan yorgun, hafif bir mırıltı yükselmekteydi. Kadınlar ambalaj ve ayırma yerinden, erkekler de bahçelerinden dönüyorlardı. Barakanın kuzey ucunda barakayla dik açı oluşturan ve ışıklarla aydınlatılmış bir kantin vardı. Burada çalışma kağıtları teminatıyla veresiye yiyecek ve giyecek satılırdı. Kantinin kapısında kadınla erkekli uzun bir kuyruk oluşmuştu. Bir grupta elleri kolları konserve yiyecekler ve ekmeklerle dolu olduğu halde dışarı çıkıyordu. Jim ile Den barakaya doğru yürüdüler. İşte köpek kulübesi, dedi Jim. Yemeğini pişirecek bir kadın olsaydı insanın hiç de fena olmazdı doğrusu. Ben gidip bir kutu fasulye alacağım, dedi Den. Bu sersemler yarım kilo konserve fasulyeye 17 sent ödüyorlar. Oysa o parayı 2 kilo kuru fasulye alabilirler ki bunu pişirdikleri zaman en az 4 kilo eder. Sen neden öyle yapmıyorsun Den? Vaktim yok. Yorgun geliyorum ve hemen bir şeyler yemek istiyorum. Ötekilerin vakitleri mi var sanki? Kadınlar bütün gün çalışıyor, erkekler bütün gün çalışıyor ve millet kasabaya gidemeyecek kadar yorgun olduğu için kantin sahibi de bir kutu fasulyeyi 3 sent zam yapıyor. Ben'in seyrek sakalı Jim'den yana döndü. Kafana hep bir şey takmış gidiyorsun değil mi evlat? Ağzındaki kemiği evirip çeviren bir köpek yavrusundan farkın yok. Çiğniyorsun, çiğniyorsun ama kemiğin üstünde bir iz bile bırakamıyorsun. Kim bilir, belki az sonra dişini bile kıracaksın. Yeteri kadar insan aynı kemiği çiğnerse sonunda kırarlar ama. Olabilir. Ben köpeklerle ve insanlarla 71 yıl birlikte yaşadım. Çoğunlukla kemiği birbirlerinden çalmaya çalıştıklarına tanık oldum. İki köpeğin bir kemiği kırmak için birbirlerine yardım ettiklerini hiç görmedim ama çalmak için birbirlerini yediklerini çok gördüm. Sen insanda umut bırakmıyorsun, dedi Jim. Yaşlı Den 4 tavşan dişini gösterdi. 71 yaşındayım. Sen kemiğini çiğnemeye devam et ve benim kusuruma bakma. Belki de köpekler ve insanlar eskiden oldukları gibi değillerdir artık. Çamurlu meydana yaklaşırlarken çeşmenin başındaki kalabalıktan biri ayrılıp kendilerine doğru yürüdü. Arkadaşım Mac, dedi Jim, esaslı adamdır. Yaşlı Den saygısızca bir tavırla, kimseyle konuşmak istemiyorum. Fasulyemi bile ısıtacağımı sanmıyorum, dedi. Mac yanlarına gelmişti. Merhaba Jim, nasılsın bakalım? İyi, bu Den, Mac. Birlikçiler kuzeyde çalışırlarken oradaymış. Tanıştığımıza memnun oldum, dedi Mac. Sesine saygılı bir ton vermişti. O zamanlardan söz edildiğini duydum. Sabotaj falan varmış diyorlardı. Mac'in ses tonu yaşlı adamın hoşuna gitmişti. Ben birlikçi değildim. Ben orman işçisiydim. O işçi birlikleri iki yanlı çalışan çocuklardı ama iş de yaparlardı doğrusu. Bir bıçkıhaneyi görmeleriyle yakmaları bir olurdu. Mac o saygı tonunu bırakmadan, işi başarmışlarsa insan ne diyebilir ki, dedi. Çok sert insanlardı. İnsan onlarla konuşmaktan zevk almazdı. Her şeyden nefret ederlerdi. Eh, ben gidip fasulyemi alayım artık. Yaşlı adam sağa dönüp yanlarından uzaklaştı. Hava iyice kararmıştı. Göğe bakan Jim uçan bir V gördü. Mac, bak, nedir o? Yaban ördekleri. Bu yıl epey erken uçuyorlar. Sen hayatında ördek görmemiş miydin?
Görmedim sanırım ama okumuşumdur.
Jim, biraz sardalya ile ekmek yesek olur mu? Bu gece yapacak çok işimiz var. Boşu boşuna yemek pişirerek zaman kaybetmek istemiyorum.
Jim yeni işin yorgunluğuyla sallana sallana yürüyordu. Ancak arkadaşının sözlerini duyunca uzun kasları birden kısıldı, başını kaldırdı.
Neler tezgahladın Mac?
Bugün Landon'ın yanında çalıştım. Tuttuğunu koparan biri şimdiden yolun 3'te 2'sini aldı bile. Bu grubu istediği yöne çekebilirmiş. Başka bir gruba sözünü geçirecek birini de tanıyor. Onlar buranın en büyük meyve bahçesindeymişler. 4000 dönüm elma.
Landon bu ücret indirimine öylesine kızmış ki ne desen yapacak durumda.
Hunter meyveliğindeki arkadaşının adı da Deacon. Bu gece oraya gidip Deacon'la konuşacağız.
Gerçekten harekete başladın desene.
Öyle görünüyor. Mac karanlık kapılardan birinden içeri girdi. Az sonra bir kutu sardalya ve bir somun ekmekle döndü. Ekmeği kapının eşiğine dayayıp kutunun anahtarını çevirdi, açtı.
Sana söylediğim gibi adamların nabızlarını yokladın mı?
Buna pek fırsat bulamadım. Biraz Oden'le konuştum işte.
Mac kutuyu açmayı bıraktı. Neden ama? Onunla konuşacak ne vardı ki?
Aynı ağaçtaydık. Neden başka bir ağaca gitmedin öyleyse?
Bak Jim, bizimkilerden çoğu zamanlarını boşa harcarlar.
Joey kedi yavrularına bile propaganda yapar örneğin. Zamanını öyle yaşlılarla harcama, işe yaramaz o. Yaşlılarla konuşursan sen umutsuzluğa kapılırsın. Onların sille yiye yiye içleri boşalmıştır.
Kutunun kapağını açıp yere bıraktı.
Haydi bir dilim üzerine bir iki balık koy bakalım. London yemeğini yiyor, az sonra hazır olur. Onun Ford'u ile gideceğiz.
Jim çakısını çıkarttı, bir dilim üzerine 3 sardalya koyup hafifçe üzerlerine bastırdı.
Sonra kutudan biraz zeytinyağı döktü üzerlerine, üstüne de bir dilim kapattı.
Kız nasıl?
Hangi kız? Doğuran kız.
İyi, London'ın konuşmasını dinlesen beni tanrı sanırsın. Ona doktor olmadığını söyledim ama o hala ısrarla doktor diyor bana.
London doğumun başarısından beni sorumlu tutuyor. Kız üstüne bir şeyler giyip biraz boyansı filan oldukça iyi bir parça olacak ha. Bir sandviç daha yap haydi.
Hava artık iyice kararmıştı. Kapılardan çoğu kapanmış, küçük pencerelerden dışarıya loş ışıklar vuruyordu.
Mac sandviçini çiğnerken, ''Buradakiler kadar çirkin bir kadın kalabalığı da görmemiştim şimdiye kadar.'' dedi. ''Kampta yüzüne bakılabilir bir tane var, o da 13 yaşında. Haspanın kıçı 18'indeymiş gibi gelişmiş ama 50 yıl delikli yatmaya hiç niyetim yok doğrusu.
Sen işinle yatak odasını iyice karıştırıyorsun sanırım. Neden olmasın?'' diye sordu Mac.
Bütün gün güneş sırtımı kavururken kanım kızışıyor işte. Bunun nesi kötü?
Gece oldukça soğuktu. Karanlık gökyüzündeydi. Pek az yıldız parlıyordu. Yakındaki odalardan konuşma sesleri geliyor. Arada sırada hepsi kesilip biri işitiliyordu.
Jim sese kulak verdi. Orada ne oluyor Mac?
Zar atıyorlar. Çok çabuk başladılar. Para yerine ne kullandıklarını kestiremiyorum doğrusu. Gelecek haftanın ücretini oynuyorlardır. Oysa kantine hesabı kestiklerinde çoğunun 5 parası kalmayacaktır. Bu akşam biri kantinden 2 kavanoz kavurma aldı. Herhalde ikisini de yer ve sabaha hasta olur. İyi bir şeye karşı müthiş açlık duyuyorlar. Karnın açken kafanın hep bir şeye takıldığını hiç fark ettin mi Jim?
Ben şöyle erimiş yağla yumuşacık olmuş patates püresi düşünürüm. O herif de garanti aylardır kavurma hayaliyle yaşıyordu.
Binanın önünden iri yarı bir adam geçiyor. Yürüdükçe pencerelerdeki ışıklar üzerinde parlıyordu.
İşte London geliyor dedi Mac.
London omuzlarını sallayarak yaklaştı yanlarına. Siyah saç çizgisinin hemen bitiminde bembeyaz görülüyordu dazlak yeri.
Yemeğimi yedim dedi. Gidelim haydi, Ford'um arkada.
London dönüp geldiği yöne yürüdü. Mac ile Jim de adamı izlediler.
Barakanın ardında üstü açık bir T model Ford duruyordu. Arabanın muşamba döşemesi eski ve yırtıktı. Yarılıklardan yaylar ve at kılları fışkırıyordu.
London binip kontağı çevirdi. Gıcırtılı bir homurtu yükseldi arabadan.
Kolu çevir Jim dedi Mac.
Jim bütün ağırlığıyla yüklendi krank Millie'nin koluna. Kontak kapalı mı? Kellemden olmak istemem doğrusu.
Kapalı dedi London. Önündeki jigleyi de çekiver.
Motoru hışırtıyla benzin doldu. Jim kolu çevirdi, motor boğuldu, kol hızla ters döndü. Az daha hapı yutuyordum.
Kapatsana şu kontağı.
Hep böyle geri teper dedi London. Jigley'i it artık.
Jim bir daha çevirdi kolu. Motor çalıştı, küçük farlar yandı. Jim arka koltuğa eski lastiklerin, levyelerin ve çuvalların arasına oturdu.
Biraz gürültülüdür ama gider yine de diye bağırdı London.
Geri geri gidip toprak yola girdi. Meyve bahçesinden geçip asfalta çıktı.
Araba takır tukur sesler çıkarıyor, kırık ön camdan içeri buz gibi bir hava doluyordu.
Jim ön koltuğun arkasına sığınmaktan başka çare bulamadı. Arkalarında kasabanın ışıkları parlıyordu. Yolun iki yanında büyük karanlık elma ağaçları vardı. Arada sırada daha arkalardaki evlerin ışıkları görülüyordu. Ford büyük nakliye kamyonlarını, akaryakıt tankerlerini, gümüş renkli süt tankerlerini geçip arkada bıraktı. Bir çiftlikten büyük bir çoban köpeği fırlayınca London hayvanı ezmemek için direksiyonu kırdı. Çok yaşamaz diye bağırdı Mac. Köpeğe çarpmaktan nefret ederim. Kedilere pek aldırmam ama Redcliffe'den buraya gelene kadar 3 kedi ezdim.
Ayrım sonu.